Ayrım 20. İkinci Adam. 1950-1964. Üçüncü Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 262. Nihat Erim sahnede. İktidarla ana muhalefet teşekkülünün bu devredeki karşılıklı ilişkileri bahis konusu olunca Nihat Erim'in adı daima ve önemli belirtilir. Bazı basit hükümlendirmelere göre bu devrede Nihat Erim, CHP ve İsmet Paşa ile Menderes ve DP arasında şüpheli temaslar içindedir. Ama işin bir gerçek tarafı var. Mesele bu cepheden incelenince Erim'in bu temas ve bağıntıları baştan sona İnönü'nün ve hatta önde gelen yöneticilerin bilgisi içinde yürür. Yani Profesör Nihat Erim aslında nazik bir vazife içindedir. İnönü, Nihat Erim'i ilk defa 1942 Haziran'ında Mülkiye Mektebi'ni ziyareti sırasında tanır. Nihat, o zaman Mülkiye'de 30 yaşında genç bir profesördür. İkinci Dünya Harbi'nin kritik günleriydi. Profesör, öğrencilerini imtihan etmekle meşguldü. İnönü, çocuklara değil ama yaşı bazı talebelerin yaşına yakın olan bu genç hocaya önemli sualler sorar. Harbe girecek miyiz? Girmeyeceğiz. Ne rahat konuşuyorsun? Çünkü menfaatimiz yok. Tarihte bir defa biz de seyirci kalalım. Havalara ve denizlere Anglo-Sakson hakim oldukça iş nihayet bir mukavemet yarışı olur. Bilindiği gibi de harbe girmedik. İnönü, Erim'i 1945'e kadar bir daha görmedi. Ama İnönü'yü tanıyanlar onun ne yukarıdaki sözleri ne de Nihat Erim'in adını ve simasını unutmamış olacağını tahmin ederler. 1945 ara seçimlerinde Erim Kocaeli milletvekili seçildi, meclise girdi. Ondan sonra eğer tabir yadırganmazsa İnönü Erim'i bir kuyumcunun bir maddeyi işlemesi gibi işledi. Öyle sanıyorum ki İsmet Paşa'nın etrafında olanlardan İsmet Paşa'yı mizacının bütün cepheleri, şahsiyet ve karakteriyle en iyi anlayan veya tanıyanlardan biri Nihat Erim oldu. İsmet Paşa'nın yalnız mizac ve karakterini değil, basit günlük alışkanlıklarını bile dikkatle takip ederek. Mesela şu müşahedelerini verelim. İsmet Paşa birini kabul edeceği zaman odada kimin nereye oturacağını evvelden prova eder. Hatta koltukları kendi çeker, sürükler, gelenlere gidenlere sen şuraya, sen buraya diye yerlerini gösterir. Nihat Erim'e göre İsmet Paşa ince ve dikkatli bir adamdır. Ama ömrü boyunca pek çok beceriksiz insanlarla da karşılaşmıştır. Bundan çok ıstırap çekmiştir. Öyle görünüyor ki Erim, İnönü'nün alışkanlıklarına, çalışma alışkanlıklarına uyabilmiş, arada uzun süren kaynaşma galiba bu ihtiyatlara en iyi uyabilmeden ileri gelmiştir. Mesela Nihat Erim şöyle anlatır. İnönü her nutkunu evvelden düşünür. Fasıl fasıl hazırlar. Eğer kendini hazır görürse yarın gel dikte edeceğim der. Turan Güneş yazacak, sen not tutacaksın der. Ondan sonra mesela saat 4'te mi işe oturur, saat 8'e kadar kimse yerinden kımıldayamaz. Arada çay kahve de yoktur. Nihayet nutuk biter, işte o zaman şimdi fikrini söyle der ve ilave eder. Ben daha kaç kişiye göstereceğim? Evet, gösterir de. Her birinden ayrı ayrı mütalaa alır. Bütün yaptıklarını, yapacaklarını daima ayrı ve küçük bir deftere not eder. Bu notları kullanırdı. Nihayet Erim, İnönü'nün çevresine yer aldıktan sonra bu çevrenin devamlı, aranan, daha doğrusu oradan ayrılmasına izin olmayan bir unsuru olur. Öyle ki uzun zaman akşam yemeklerine bile evine gidemedi. İnönü'nün ona ihtiyacı vardı. Kendisini anlayan bir genç bulmuştu. Onu dilediği gibi yetiştirmek ister. Ona İngilizceyi iyi öğreneceksin der, sıkıştırır, takip eder, imtihan eder, lügatları karıştırtır, İngilizceyi öğrettirir de. Fakat her liderin etrafında dönenler tabii İnönü'nün de etrafında ve daima önde gelmiştir. Hele biz ki şaklıyız, elbette ki doğunun çakları da işleyecektir. İnsanoğlunun bu kanunundan kim kurtulabilmiştir ki? Mesela Atatürk kurtulabildi mi? Elbette ki hayır. İnönü'ye de etrafından çeşitli diller konuştular. İnönü'nün bazen sert diretme anları olur. Şimdiye kadar kimi elinden tuttuksa yediniz. Bunu yedirmeyeceğim size der ve ilave eder. Hangi gence elimi uzatırsam onun felaketinin sebebi oluyor. Bunları söylerken belki de Suat Hayri'leri, Hasan Ali Yücel'leri hayalimde yaşatmaktadır. Halbuki İnönü'nün düsturu şudur. Hakiki hizmet iyi hazırlıkla mümkündür. Bir liderin iyi hizmet adamlarına sahip olması elbette ki ve daha ziyade onları hazırlamasıyla olur. Kendi plan ve gayelerine en iyi şekilde yararlı olması için. Bu plan ve gayeler elbette ki o liderin sorumluluğunu yüklendiği davaların anlaşılması ve başarılması olacaktır. O halde ele alınan gençlere yol göstermek, cesaret vermek, onları şahsiyet tanımak, yani onlara sorumluluk yüklemek gerekir. İnönü de öyle yapar. Nihat Erim'i ümit, itimat ve hayranlık ifade eden mektuplar yazar. İstikbal için cesaret verir. Fakat kaçınılmaz kanun hükmünü icra eder. Nihat Erim'le ihtilaf 1954 seçimlerinden sonra başlar. İnönü bir toplantıda Erim hakkında ağır sözler sarf eder. Nihat Erim bunun üzerine İnönü'ye uzun, ayrıntılı bir mektup yazmıştır. Bu yazdığı mektup hem kendi hayat hikayesi hem o günlerin hali bakımından elbette önemli olacaktı. Konu Erim'in DP liderleri ile temasıdır. Bu temastan İnönü günü gününe ve daha temaslar yapılmadan bilgilendirilir. Onun içindir ki hayatının bu safhasını hatırlarken Erim'in hüznü büyüktür. Bu bir talihsizlik oldu. Bu bir talihsizliktir. Benim için de İsmet Paşa için de. Ama zaman birçok şeyleri ya düzeltir ya aydınlatır. Erim her şeye rağmen partisinden ayrılmaz. 12 Mart müdahalesinden sonra başvekil oluncaya kadar da Halk Partisi'nde ve bu partinin ön saflarındaydı. Siyasi hayatta şahsiyetli veya şahsiyet vaat eden insanlarla şefler arasında ise daima sert rüzgarlar esmiştir. Şimdi biraz da şu iktidarla temas hikayelerini özetleyelim. 1950 seçimlerinde Nihat Erim'in kazanamaması, öyle hatırlıyorum ki, yeni iktidarın başı Celal Bayar'ın da üzüntüsünü davet etmişti. Bayar bu üzüntüsünü belirtmiştir. Yani Erim siyasi hayatının o safhasında da bir politika esnafı olmaktan ziyade aydın, entelektüel bir değer ifade ediyordu. 1954 seçimlerinden sonra ve iki parti arasında kapanan kale kapılarını aşmak gayretleri ilk neticesini 1954 Haziran'ında, yani seçimden bir ay kadar sonra verdi. Bu arıcılık çabasında öncü öyle görünüyor ki Doktor Şerafettin Bürge'dir. Bürge'nin Doktor Sarol'la yakınlığı vardır. Bu kanaldan yolun açılışı onları, yani Adnan Menderes'te Sarol, Bürge ve Erim'i bir masanın etrafında birleştirebildi. Teşebbüs tabii daha önce İnönü'ye nakledilmiştir. İnönü fazla iyimser olmamakla beraber bu temasa müsaade eder. Taraflar arasında konu tabiatıyla iktidarla ana muhalefetin normal münasebetlerini tesise matuftu ve bir resmi mahiyeti yoktu. Bu konuda Doktor Şerafettin Bürge'nin bir mektubu ortamı aydınlatıcı unsurlar taşır. Bunu açıklamak devrin hikayesi bakımından önemlidir. Bu sebeple bu mektubu burada aynen vereceğiz. Doktor Fazıl Şerafettin Bürge'nin Profesör Nihat Erim'e mektubu şudur. Kardeşim Nihat, dün saat 18.30'da Mükerrem Sarol'un delaletiyle Menderes'te görüştüm. Sarol bizi bil intizam yalnız bıraktı. 5 dakika süren malum saccade görüşmeden sonra yüzü ciddi bir hal aldı ve konuşmaya başladı. CHP'den dörtlü takrir münasebetiyle kovulduklarını, ne Menderes'in ne Bayar'ın asla unutamadıkları ve kalplerinde bir sızı olarak her zaman acı acı ifade ettiklerini anlatarak, buna ne lüzum vardı, muhalefet pekala parti içinde de olabilirdi ve memleket bu kadar sarsıntılar geçirmezdi diyen Menderes'in bu sözlerini bir iç hissin ifadesi olarak telakki ettim. Yani muhalefet partilerini icabında kaldırabilir ve parti içinde murakabe ve muhalefet sağlayabiliriz gibi bir mana sezdim. Bundan sonra Halk Partisi'nin büyük hizmetlerinden uzun uzun bahsettikten sonra bugünkü durumunu ele aldı ve partinin şimdi ancak bir sümen cephesi tutabildiğini ve ileri safında kavgacılar, sivrilmek isteyenlerin bulunduğunu, fakat asıl kıymetlerin arkada kaldıklarını, hatta bir köşeye çekildiklerini, bu ön safı işgal edenlerin çoğunun da eski partiyle ilgisi bulunmayan bir takım muhteris gençler olduğunu söyledi. Kendilerinin de bu 4 yıllık iktidar devresinde içten dıştan birçok hücumlara maruz kaldıklarını, hatta dağılmak tehlikesi bile geçirdiklerini ve eğer onun iradesi galebe çalmasaydı memleketin dahi korkunç bir akıbete uğrayabileceğini söyleyerek, Adnan Menderes'e bu hizmetlerini zamanı gelince tarih yazacaktır dedi. Bundan sonra sözünü birdenbire bölükbaşıya intikal ettirerek, bu adamın kendi aralarında bulunduğu ve müfettişlik yaptığı zamanlar kaldığı yerlerde bana içki getirin, nokta nokta getirin diye ter ter tepindiğini ve DP'nin manevi şahsiyetini bu sureti kirlettiği için kendisini tard ettiklerini, seçimlerde kullandığı lisanı vaktiyle Celal Bayar'a cadde ortasında nasıl hakaret ettiğini de ilave ederek, Falih Rıfkı gibi bir Halk Partili münevverin seçimlerden sonra onun için 12 muhalife bedeldir diye yazmasından ne kadar eza duyduğunu da söyledi. Siyasi ahlak bahsine temas eden Menderes, demokrasi çok güçlü bir rejimdir. Para ile saygısızlık ve terbiyesizlik ile vatandaşın ahlakını bozan bir rejimdir dedi. Celal Bayar'a Kırşehir'e giderken otomobilini durduran bir adamın kendisine devlet reisi olduğunu bile bile nasıl hakaret ettiğini misal olarak söyledi. Ve biz bu rejimde daha çok gerideyiz. Fakat yavaş da olsa bir mesafe kat etmekteyiz dedi. Ve dünkü mecliste Nüvit Yetkin'in konuşmasına hayran olduğunu, onu kürsüye çıkınca sövüp sayacak zannederlerken, Malatya Adıyaman kanununu ne kadar efendice, ne kadar asilane konuştuğunu duyunca geçen devreyi hüzünle hatırladığında ilave etti. Bu arada önümüzdeki masanın üzerinde bir takım kağıtları eliyle itince kırmızı kaplı ve üzerinde Arap harfleriyle süslü neler söylediler yazılı bir defter gözüme çarptı. Ve onun bu hareketini bir hususi maksatta yaptığını zannediyorum. Bundan sonra birbirlerini eskiden tanıyan ve seven insanların hangi parti içinde olurlarsa olsunlar, o sevgilerinin baki, hatıraları mahfuz kalması lazım geldiğini beni bir misal göstererek söyledi. Ve böyle arkadaşların bu bakımdan devamlı münasebet ve görüşmeden kaçmamalarının faydalı olacağını ilave etti. Memleket kalkınması için büyük hamleler yapıldığından, eski skolastik hesaplı zihniyetle bu başarılar elde edilemeyeceğinden, zira zihniyet değişikliğini kabul etmek lüzumundan bahsetti. Fakat bunların hepsinin üstünde siyasi ahlak buhranını önlemek lazım olduğunu ilave etti. Kendisini bu konuşmasında ne İnönü'nün partisinin başından çekilmesini ne de partinin tarihi vazifesini ifa ettiği için infisahı lazım geldiğinden Sarol gibi bahsetme işi dikkatimi çekti. İşte Adnan Menderes'le dünkü konuşmamızı bu surette sana tavsiyeyle arz etmiş bulunuyorum. Sevgilerle gözlerinden öperim kardeşim. 16-6-1954 Doktor F.Ş. Bürge. Doktor Fazıl Şerafettin Bürge'nin mektubu budur. Yalnız bir konuşmasının ana görüş ve bildirilerini açıkça nakletmekte kalmamakta, Adnan Menderes'in kendisine göre bazı ruhi tezahürlerinde bu cümleler içinde nakletmektedir. Konuşan tabii Adnan Menderes'tir ve kurtulamadığı çelişkileri hesaba katmalıdır. Adnan Menderes'in güçlü fakat tep cebeli olmayan şahsiyeti üzerinde ileride kısaca duracağız. Biz şimdi Doktor Fazıl Şerafettin Bürge'nin Doktor Mükerrem Sarol vasıtasıyla başlayan bu ilk temasından sonra bu alandaki teşebbüs ve olayların gelişmesine geçelim. Siz kararınızı verin o kadar. Erim'in bu temaslardan önceki günlerde İnönü ile danışmaları elbette enteresan olurdu. Ama vaziyet karanlıktır, çok karanlıktır. Hepsi 30 mebuslu bir muhalefet. Ortada yeni tehlikeler de var. Hatta bir fırsattan faydalanarak CHP'nin kapatılabileceği de ihtimaller dahilindedir. Kısaca CHP yeni bir darbe, hele yeni bir yenilgiye dayanamayacaktır. Hülasa bütün bunlar herhalde konuşulur ama İnönü biz bu tehlikeyi de atlatacağız sezisindedir. Hatta Çerkezitem tehlikesi günlerinden misaller getirir. Nihayet Erim bu görüşte onunla beraberdir ve dayanağı şudur. Çünkü akıl bizde. Yani demek ister ki siyasi mantık böyle bir demokratik rejimde iktidarı bu kadar düşüncesiz kılamaz. Onun liderine resmi mecburiyetler dışında CHP ile karşılaşamam. İsmet Paşa ile ancak bir vatandaş olarak konuşurum dedirtmez. Kaldı ki şimdi Sarol'un ortada oluşu, iyi niyet gösterisi ve bu temaslar için iktidardan gelmiş gibi bir havanın esişi tecrübeye değer bir fırsattır. Kısacası Nihat Erim, paşam sen kararını ver, ötesini bize bırak demek ister. Onlarla konuşuyoruz, siz demokrasiyi devam ettirecek misiniz? Buna karar verelim, meselenin düğümü buradadır deriz. İsmet Paşa'nın kurmaylık alışkanlığı ayaktadır. Her habere kolay kolay inanmaz. Şimdi gene bir savaş cephesinde gibidir. Onun için her şey, her işaret şüphelidir. Sorar, iyi ama Celal Bey seninle konuşmaz ki. Evet, bir aralık Nihat Erim Bayar için bir yarı cahil demiştir. Her nasılsa demiştir. Ama bu kadarı havanın rüzgarlarına verilebilir. Nihat Erim ısrar eder. Siz kararınızı verin, o kadar. İsmet Paşa cebinde daima küçük bir not defteri taşır. Bu defterciyi kabulleri sırasında ben de görmüşümdür. Mesela ikinci adamın onu sunduğum birinci cildini hangi gün okuyup bitirdiğini tarihiyle oraya yazmıştı. İşte Metin Toker kitabında cilt 1 sayfa 37 Paşa'nın bu ajandasından bahsederek onun yukarıdan beri bahsettiğimiz buluşma konusu hakkında o gün neler not ettiğini aynen nakleder. 15 Haziran 1954 Salı, Nihat Erim ve Doktor Fazıl Şerafettin saat 13'te yemeğe geldiler. Mükerrem Sarol, doktorun tavasutu ile Nihat Erim'le görüşmüştü. Adnan'ın iyi niyetleri üzerinde vaatler, tatlı taahhütler, büyükelçilik vaatleri, Doktor Fazıl bugün Adnan ile görüşecek, Nihat da belki görüşecek. O gece CHP önderleri daha genişçe bir toplantı halindedirler. Erim görüşünü açıklar. 1950'de aldığımız neticeleri değerlendiremedik. Halk aldandı zannettik. Halbuki 1954'te kazandılar. Demek halk onlarla beraber. Artık iktidarı normal kabul etmeliyiz. Biz de normal muhalefet yapmalı, bunun şartlarını yaratmalıyız. Daha çıkacak değiliz ya, ne yapacaksak bu nizam içinde yapacağız. Hülasa ertesi günü yani 14 Haziran 1954'te Fazıl Şerafettin başvekil adına Mükerrem Sarol'un iki taraf arasında konuşma isteğini arkadaşlarına ve şefine bildirir. Bir ufak ümit. Konuşma bir yemek toplantısı şeklinde olur. Adnan Menderes o samimi görmüşlü zamanlarındaki Adnan Menderes'tir. Konuşma tarzı malum. O içten, o hamleli ve karşısındakini bağrına basacakmış gibi davranışlar, gayri muntazam, kesintili gülüşler, sanki hiçbir şey olmamış da eski parti arkadaşları bir yarenlik sofrasında imişler gibidir. Hatta arada Adnan Menderes ayrı bir parti kurmaya mecbur olan teessürünü bile ifade eder. Böyle bir parti kuruluşuna varan o dörtlü takriri hicranla anar. Eski partisinin düştüğü hale ise adeta acır. Halk Partisi bu mücadelede bugün adeta yalnız bir tümen cephesi tutabiliyor. Bu sözlerin ardında taşan duyguları ancak Allah bilir. İnönü'nün partisinden çekilmesinden ise hiç bahis geçmez. Bu söz bir gün önce ve Mükerrem Sarol tarafından söylenmişti. Hülasa o günkü buluşma bu kadarla biter. Ve tabii şef bütün olanlardan haberdar edilir. Elle tutulur sonuçlar yoktur. Aradan uzunca bir zaman da geçer. İkinci buluşma o zaman Yeni Sabah gazetesinin sahibi olan Safa Kılıçdaroğlu'nun aracılığı ile 4 Aralık 1954'te Çankaya Hariciye Köşkü'nde geçer. Kılıçoğlu o günlerin bu olaylarını bugün de bütün ayrıntılarıyla hatırlamaktadır. Bunları ondan dinlerken yaşanılan atmosferi kavramak mümkündür. O zaman Hariciye Vekili olan Fuat Köprülü de toplantıda hazırdır. Bunu diğer bir toplantı takip eder. 11 Aralık 1954'te gene Çankaya Hariciye Köşkü'nde bu da bir yemekli toplantıdır. Bu son toplantıda asıl konuşanlar Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Nihat Erim'dir. 1945'ten başlayarak bütün meseleler gözden geçirilir, karşılıklı ıstıraplar, şikayetler ortaya dökülür. Varılmış gibi görünen neticeleri yahut konuşmaların özünü bir kağıda tespit eden ilgililer bunu İnönü'ye sunarlar. İnönü dikkatle okur. Her zaman bu gibi hallerde olduğu gibi bu defa da o bunları okurken içinden geçenleri kimse tahmin edemez. Ve sonunda başını kağıttan kaldırdığı zaman ağzından dökülen sözler şunlardır. Bir ufak ümit. İşte artık bu defa bizzat İnönü ile Adnan Menderes'in karşılaşmaları, yani iktidar ve ana muhalefet liderlerinin bizzat temasta geçmeleri konusu meydana çıkar. Fakat bu hemen mümkün olmaz. Bu gayri resmi ve sofra başı buluşmaları ondan sonra da bir süre devam eder. Mesela Marmara Köşkü'nde böyle bir toplantı yapılır. Sonra aradan geçen bir sıra kırgınlıklara ve hoş olmayan olaylara rağmen Kılıçoğlu Menderes'in hatırasına bugün de o günkü kadar bağlıdır. Onun adını anarken gözleri yaşarır. Hülasa Kılıçoğlu her şeyin iyi olmasını ister. Hatta bir defasında Adnan Menderes'in resmi ikametgahında değil de Sağlık Sokağı'ndaki evinde de toplanılır. Halbuki çarklar hep boşlukta döner durur. Fiiliyatta olumlu sonuç elde edilemez. Baskılar, gazeteci tevkifleri, parti genel sekreteri Kasım Güle'ye karşı alınan akıl dışı tedbirler yürür gider. Hüseyin Cahit Yalçın 80. yaş gününü Üsküdar cezaevinde geçirir. Bazı hayranlarını ona götürmek için hazırladıkları yaş günü pastası onu taşıyanlarla İstanbul polisi arasında bir kovalamacaya yol açar. Gene o günlerde ifade edildiğine göre Cahit'in yaşı ve sıhhati dolayısıyla hapisten çıkarılması kararı Menderes tarafından hazırlandığı halde bir türlü imzalanamaz. Hülasa görünmez bir şer eli milletin kaderi üzerinde bir fitne kazanını durmadan karıştırır. Bu şartlar içinde ara sıra ve neticesiz temaslar iktidarla muhalefet arasında ta Şubat 1955 sonlarına kadar sürer gider. Netice denebilir ki sıfırdır. Yahut o kadar da değil. Bütün bu çabalar bir verim vermeyince tabii şimdi ortada bir suçlu lazımdır. Yani partiyi bu temaslara götüren biri suçlu bulunur da. Gerçi Mart 1955'te Nihat Erim bir talih denemesi daha yapar. Ama netice değişmez ve İnönü artık kırgındır. Erim müşkül, hatta şüpheli durumlara düşürülür. Erim'in Halkçı Gazetesi de 1955'te kapanır. Biraz sonra Yeni Ulus Gazetesi çıkacaktır. Yani Nihat Erim'in yaşanılan çok partili demokrasi sisteminde bir siyaset haline getirmek istediği iktidarla normal şartlar içinde kolaborasyon çabası yalnız parti içi direnişlerle değil, iktidar partisinin ve liderlerinin anlayışsızlıkları ile de tamamen başarısız kalır. Böylece de İnönü'nün karşı tarafa itimatsızlığı doğru çıkar ve bir gün Sezer gibi olduğu ufak bir ümit artık suya düşmüştür. İktidar ve muhalefet arasında demokratik esaslar dahilinde normal münasebetler çabasının ilk perdesi böylece kapanır. Ruhsuz, maksatsız bir buluşma. 1950-1960 devresinde ve iki taraf liderleri arasında gerçi bir buluşma daha olmuştur. Ama ruhsuz, maksatsız, hayal kırıcı bir buluşma. Öyle denebilir ki kaderin elinin bu düğümleri bir gün bir 27 Mayıs ihtilali koparıp atmasının fatal örgüsünde bu son ve davet sahipleri için biraz da taksirli buluşmanın galiba bir müdahalesi vardır. Çünkü muhalefet partisi lideri o küçük ve son ümit kırıntısında sanıyorum ki asıl o gece kaybetmiştir. 1954 Haziran'dan beri sürüp giden çabalar aradan bir seneye yakın bir zaman geçtiği halde yani 1954 Haziran-1955 Mart arasında İki şefin bir defa olsun bir araya gelmelerini bile sağlayamamıştı. Evet, gerçi 1955 Nisan-Mayıs devresinde ve garip bir hava içinde İnönü ve Menderes iki defa karşılaştılar. Hatta bunların biri bir yemek davetiydi de. Ama bir davet ancak bu kadar soğuk, bu kadar sıkıntılı, bu kadar zoraki olabilirdi. Ve hiç olmasaydı elbette daha iyi olurdu. İnönü ile Menderes arasında ve özel surette bir araya geliş bundan ibaret kaldı. Bu garip toplantı meclis reisi Refik Koraltan'ın evinde oldu. Ve bunun dilden dile dolaşan yankıları Ankara'da günlerce söylendi durdu. Refik Koraltan sanıyorum ki Konya Hukuk Mektebi'nden çıkmıştı. Çok genç yaşta Konya'dan Birinci Millet Meclisi'ne mebus olarak geldi. Hareketli, ateşli bir mizacı vardır. Fikirlerle değilse bile kelimeler ve heyecanlı jestlerle konuşmasını sever. Gürültülü, tumturaklı bu tür çıkış ve konuşmaları ile Milli Mücadele Ankara'nın genç, aktif bir elemanı olduğu bilinir. Refik Koraltan iyi niyetli bir insandır ama onun işlerini biraz da kendi mizacı içinde almalıdır. Liderlerin birbiriyle buluşmalarında meraklarından biri olan tarihi hadiselere karışmak hevesiyle düzenlemeye kalkınca galiba istemeyerek sıkıntılı bir duruma düştü. Şimdi bu hadiseyi ve ona öncülük eden gelişmeyi Metin Toker'in kaleminden nakledelim. Herhalde 1955 yılı Nisan ayının 16. Cumartesi gecesini kolay kolay unutamam. O sırada bir Irak parlamento heyeti Ankara'da bulunuyordu. Cumartesi gecesi bu heyet şerefine Bulvar Palas'ta bir ziyafet verilmişti. İnönü'nde davetliydi. Biz de Çankaya Pembe Köşk'e misafirdik. Vakit geçti, İnönü gelmedi. Ancak gece yarısı sırasında kapı çalındı. Ben açtım. Açtım ve hayretten dilimi yutacak gibi oldum. Karşımda İsmet Paşa ve Adnan Menderes beraberdiler. Gayet neşeli halleri vardı. Eminim çakır keyiftiler. Birbirinin kollarını tutuyorlardı. Adnan Bey, "Nasılsın Metin?" diye sordu. İsmet Paşa başbakandan içeri girmesini istedi. Fakat Menderes başka sefere dedi. Şimdi Cumhurbaşkanı'na çıkacakmış. Saat geç oldu diye ilave etti. İsmet Paşa biraz oturabileceğini söyledi. Menderes itizar etti. Davet ederseniz memnuniyetle gelirim dedi. Paşa sordu. Söz mü? Menderes keyifli bir tarzda söz dedi. Başbakanlık şoförü kapıda Cadillac otomobilinin kapısı açık bekliyordu. Menderes arabasına bindi, pencereyi açtı. İsmet Paşa kapıda misafirini geçiriyordu. Başbakan, "Rahatsız olmayın paşam," dedi. İsmet Paşa, "Estağfurullah," diye mukabele etti. Cadillac yürüdü, Menderes başı ile selam verdi, araba bahçeden çıktı. Davette Menderes, İsmet Paşa ile çok meşgul olmuş. Beraber dış politika konuşmuşlar. O sıralarda Arap memleketleri ve bilhassa Irak arasında yakınlaşma başlıyordu. Davetten çıkarken Menderes, Paşa'yı eve götürmeyi teklif etmiş. Paşa, "Eğer rahatsız olmazsanız," demiş. O gecenin hikayesi buydu. Ertesi akşamda Ankara Palas'ta Menderes'in bir resepsiyonu vardı. Paşa gene davetliydi. Menderes bütün misafirlerini bırakmış ve saatlerce İsmet Paşa ile meşgul olmuştu. Memleket senelerdir devam eden ve hele 1945 seçimlerinden sonra büsbütün gergin bir hal alan çekişmelerden bıkmıştı. Partiler ve liderler arasında dostluk istiyordu. Havanın yumuşamasını, iktidarın şiddet gösterilerinden, muhalefetin boş tahriklerinden vazgeçmesini bekliyorlardı. O yüzden İsmet Paşa'ya Adnan Menderes'in gösterdiği ilgi, itibar, saygı çok iyi karşılandı. İki lider zaman zaman bir köşeye çekilmişler, içkilerini içerken konuşmuşlar. Fakat iç politikaya gene temas edilmemiş. Bu daha ziyade dostane, keyifli, nükteli bir konuşma olmuş. Menderes ertesi akşam eve telefon edeceğini söylemiş, salı günü de Pembe Köşk'e gelip Paşa ile görüşecekti. Pazar günü Adnan Menderes'ten bir haber çıkmadı. Salı günü de bir haber çıkmadı. Çarşamba günü İsmet Paşa, Nüvit yetkini başbakanla temas etmesini ve kendi adına şunu söylemesini istedi. İstanbul'a geleceğim, bir emir çıkmadı. Müsaade ederler mi? Menderes şu cevabı verdi. Acele işleri varsa buyursunlar. Kalırlarsa iki günde görüşürüz. Giderlerse dönüşlerinde görüşürüz. Ben ay nihayetine kadar Ankara'dayım. Onun üzerine İsmet Paşa memnuniyetle kalacağını bildirdi. Adnan Menderes, o halde kendilerini yarın akşam evde arayacağım. Öbür günde görüşürüz dedi. Perşembe akşamı eve sahiden telefon edildi. Fakat telefon eden Adnan Menderes değildi, Refik Koraltan'dı. Koraltan, İsmet Paşa'yı ertesi akşam için saat 8:30'da kendi evine yemeğe davet ediyordu. Yemekte Adnan Menderes'le Fuat Köprü'de bulunacaklardı. İsmet Paşa, "Bu başka bir tertip," dedi. Refik Koraltan, kendisine mahsus gürültülü konuşma tarzı ile, "Ben de bulunmak istiyorum, tarihi bir hadiseden mahrum kalmak istemem," diye tertibin değişikliğini izah etti. Fakat İsmet Paşa anladı ki bu değişiklik Refik Koraltan'ın tarihi hadiseye olan merakının neticesi değildir. Çünkü o sıralarda meclis başkanı bir şahsiyet olmaktan çıkmıştı. Menderes'in İsmet Paşa ile baş başa konuşmasını asıl Cumhurbaşkanı Celal Bayar önlemiştir. İş Çankaya'da görüşülmüş, konuşulmuş, tartışılmış ve görüşmenin çok taraflı olması daha uygun görülmüştür. Eğer Adnan Menderes 1955 Nisan ayında ve kendi arzuladığı gibi Pembe eve yalnız gelseydi ve İsmet Paşa ile meseleleri karşılıklı konuşsaydı, hadiselerin yönü değişir miydi? Bunu söylemek güçtür ama herhalde başka gelişmeler mutlaka olurdu. İsmet Paşa Refik Koraltan'a memnuniyetle gelirim dedi fakat fazla memnun olmadı. Arada bazı arkadaşlarıyla istişareden sonra Adnan Menderes'i telefonla aradı. Yemeğe Kasım Güley'i de getirmek istediğini söyledi. Menderes peki dedi ama ilave etti. Resmi bir buluşma mahiyeti vermeyelim. İsmet Paşa kabul etti. Hatta bunu kimseye duyurmamasını da ilave etti. Menderes daha da memnun oldu. Metin Toker, İsmet Paşa ile 10 yıl cilt 1. 20. ayrımın sonu sayfa 276.